bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Binbir Gece Masalları 14. Kitap. AFA Yayınları Haziran 1993. Türkçe'ye çeviren Alim Şerif Onaran. Yayını hazırlayan Atilla Birkiye. Bu kitap 254 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 18 Ağustos 2009. Okuyan Feryal Çabuk. CD Robert de Montesquieu'ya sunulur. J.C.M. Harun Reşit'in Bağdat Köprüsü üzerindeki rastlantılarının öyküsü. Ve Şah'ın bu anıyla kaşlarının hemen çatıldığını ve geçmiş olaylarla acı çekerek heyecanlandığını gören Şehrazat, bir an önce bu yeni öyküyü anlatmaya başlamış ve demiş ki, "Bana kadar ulaştı ki ey zamanın şahı ve başımın tacı, Tanrı'nın lütuflarını esirgemeyesiz Harun Reşit, günlerden bir gün kendisi gibi kentin soylu tacirlerinin kılığına bürünmüş olan Vezir Cafer ile Cellat Mesrur yanında olduğu halde sarayından çıkmış. Dicle'nin iki yakasını birbirine ulaştıran taş köprüye henüz ulaşmışlarken, iki ayağını altına alarak yere oturmuş çok yaşlı bir körün gelip geçen hayır sahiplerinden sadaka dilendiğini görmüş. Ve halife bu yaşlı sakatın önünde durmak üzere gezmesini kesmiş ve uzanan eline bir altın dinar koymuş. Dilenci şiddetle halifenin elini yakalamış ve ona, "Ey cömert hayır sahibi, Allah merhametli yüreğinin bu verisini en seçkin kutsamalarıyla karşılasın. Ama çekip gitmeden önce senden isteyeceğim bir başka lütfu da benden esirgeme. Kolunu kaldırıp kulak tözüme bir yumruk ya da bir tokat indir," demiş. Ve böylece konuşarak halifenin tokadı vurabilmesi için tuttuğu eli bırakıvermiş. Ama yine de onun kendisine bu doyumu sağlamaksızın çekip gideceğinden korktuğu için uzun giysisinin eteğini yakalamış. Bunu görüp duyan halife çok şaşırmış ve köre, "Amca, Tanrı beni böyle bir isteği yerine getirmekten korusun. Çünkü Allah rızası için bir sadaka vermiş bulunan kişi, bu sadakadan yararlanan kimseye kötü davranarak bunun erdemini yok etmemelidir. Ve beni yerine getirmeye zorladığın kötü davranış bir inanç sahibine de yaraşmaz," demiş. Ve böylece konuşarak körden eteğini kurtarmak üzere çaba harcamış. Ama halifenin böyle davranacağını kestirerek onu bırakmamak için körün de daha büyük bir çaba göstereceğini hesaplayamamış. Ve de kör, "Benim cömert efendim, uygunsuz ve kaba davranışımdan ötürü beni bağışla ve kulak tözüme bir tokat indirmen için yalvarışlarımı yerine getir. Yoksa sadakanı geri almanı yeğlerim. Çünkü Tanrı önünde andımı bozmamak ve seni ve beni gören Rabbimin huzurunda günaha girmemek için ancak bu koşulla sadakanı kabul edebilirim," demiş. Ve sonra, "Yeminimin nedenini bilseydin efendim bana hak verirdin," diye eklemiş. Halife kendi kendine, "Bu kör adamın uygunsuzluğuna karşı güçsüler güçlüsü Tanrı'ya sığınmaktan başka çare yok," demiş. Ve gelip geçenlerin uzun boylu meraklarını çekmemek için körün kendisinden istediği şeyi çabucak yapmış. O da tokatı yiyince kendisine teşekkür ederek onu bırakmış ve iki elini göğe kaldırarak başı üzerine Tanrı'nın kutsamasını dilemiş. El Reşit böylece yakayı kurtarınca iki arkadaşıyla oradan uzaklaşmış ve Cafer'e, "Vallahi bu körün öyküsü herhalde şaşırtıcı bir öykü olmalı. Başına gelen de garip bir olay olsa gerek. Şimdi onun yanına dön. Emirül Müminin adına kendisine geldiğini ve yarın ikindi namazı saatinde benim kendisini sarayda görmeyi buyurduğumu söyle," demiş. Cafer de körün yanına gitmiş ve efendisinin buyruğunu ona aktarmış. Daha birkaç adım atmışlarken köprünün sol yakasında hemen hemen körün karşısına gelen yerde iki bacağı sakat ve dudağı yarık ikinci bir dilenci görmüşler. Cellat Mesrur efendisinin bir işareti üzerine iki ayağı sakat ve dudağı yarık adama yaklaşmış ve ona o gün için talihinde yazılı olan sadakayı vermiş. Adam da başını kaldırmış ve "He vallahi, ben tüm okul hocalığı yaşamımda senin cömert elinden aldığım sadaka kadar kazanmamıştım efendim," diyerek gülmeye başlamış. Bu yanıtı işiten El Reşit de Cafer'e doğru dönmüş ve ona, "Başım üzerine yemin ederim, Bu adam eğer bir okul hocası ise ve de sonradan sokaklarda dilenecek derekeye düşmüşse kuşkusuz öyküsü çok garip olmalı. Hemen onun yanına git de yarın körün geleceği saatte sarayın kapısında bulunmasını söyle demiş. Ve buyruk yerine getirilmiş. Onlar da gezilerini sürdürmüşler. Ama henüz topalın yanından ayrılalı çok olmaksızın onun kendilerinden sonra yanına yaklaşmış bulunan bir şeyhe yüksek haykırışlarla Tanrı'dan kutsamalar dilediğini duymuşlar. Ne olduğunu anlamak için ondan yana bakmışlar. Ve şeyhin duymakta olduğu kutsamalar ve övgülerden tümden şaşırmış, kaçmanın yollarını aradığını görmüşler. Ve topalın sözlerine kulak verince şeyhin ona verdiği sadakanın Mesrur'un verdiğinden çok daha fazla ve zavallı adamın benzerini hiç almadığı kadar büyük olduğunu anlamışlar. Ve Harun Cafer'e basit bir kişinin kendisininkinden daha büyük bir cömertlik göstermesinden dolayı şaşkınlığını belirtmiş ve bu şeyhi tanımak ve bu cömertliğin nedeni üzerine derinlemesine bilgi edinmek isterdim. Hadi git de Cafer, ona yarın öğleden sonra kör ile topalın geldiği saatte onun da huzurumda bulunmasını istediğimi kendisine bildir diye eklemiş. Ve buyruk yerine getirilmiş. Ve yollarına devam ederlerken köprü üzerinde ancak şahların ve sultanların sergileyebileceği şahane bir mevkibin ilerlediğini görmüşler. Mevkibin önünde giden atlı bağırıcılar, kuddetli Çin hükümdarının kızının ve Sint ve Hint hükümdarının kızının kocası efendimize yer açın diye haykırıyorlarmış. Mevkibin başında da gidişinden soylu olduğu belli bir atın üzerinde, görünümü parlak ve soyluluk belirten bir emir ya da şah oğlu kasılarak atını sürüyormuş. Onun hemen ardında da mavi ipekten bir dizgini tutan iki seyiz, harika koşullanmış ve üzerinde işlemeli al bir sayvan altında bir tahterevan yüklü deveyi yediriyorlarmış. Tahterevan'da öndeki atlının eşleri olan ve yüzleri turuncu renkte peçeyle örtülmüş iki sultan, biri sağda biri solda olmak üzere oturuyormuş. Mevkibin ardından da türlü bilinmedik çalgılarla Hint ve Çin havaları çalan bir çalgıcı takımı geliyormuş. Harun hayran olarak ve de şaşırarak yoldaşlarına, "İşte benim başkentime pek seyrek olarak gelen türden soylu bir yabancı. Ben kendi ülkemde dünyanın en mağrur şahlarını, sultanlarını ve emirlerini ve deniz aşırı ülkelerden gelen kafirleri, Frankleri ve uzak batı bölgelerindeki hükümdarların bana yolladığı elçi ve temsilcilerini kabul ettim. Ama bütün bu kişilerin hiçbiri şatafat ve görkemde bununla karşılaştırılacak durumda değildi." demiş. Sonra celladı Mesrur'a dönüp ona, "Çabucak ey Mesrur, şu mevkibi izle. Ne görülmesi gerekiyorsa gör ve bu soylu yabancıyı, körün, topalın ve cömert şeyhin geldiği sırada huzurumda bulunmaya davet ettikten sonra gecikmeksizin saraya gelerek bana bilgi ver." demiş. Mesrur da buyruğu yerine getirmek üzere yanlarından ayrılınca halife ile Cafer nihayet köprüyü aşmışlar. Ama tam sonuna geldikleri sırada önlerine açılan, cirit oynanan ve yarışmalar yapılan meydanı, büyük bir seyirci topluluğunun durup dinlenmeksizin dolu dizgin oraya buraya sürdüğü ve büyük kamçı darbeleri ve mahmuz vuruşlarıyla kötü davranarak baştan aşağı kan ve köpük içinde bıraktığı ve bacakları ve bedeni yaprak gibi titreyen beyaz bir kısrağa binmiş bir genç adama baktıklarını görmüşler. Atları çok seven ve onlara kötü davranılmasından acı duyan halife bunu görünce öfkenin sınırına ulaşmış ve seyircilere, "Acaba bu genç adam bunca uysal ve güzel bir kısrağa neden bu kadar kaba davranıyor?" diye sormuş. Onlar da, "Bilmiyoruz. Bunu sadece Allah bilir. Ama her gün aynı saatte bu genç adamın kısrağıyla buraya geldiğini görüyor ve bu insanlığa yakışmaz davranışını izliyoruz." diye yanıt vermişler. Sonra da, "Ne de olsa kısrağın yasal sahibidir ve ona keyfince davranabilir." diye eklemişler. Harun Cafer'e dönmüş ve ona, "Ey Cafer, bu genç adamın kısrağına neden böyle kötü davrandığını kendisinden öğrenme işini sana bırakıyorum. Eğer bunu açıklamayı reddederse, kim olduğunu kendisine söyler ve yarın öğleden sonra körün, topalın, cömert şeyhin ve yabancı atlının geleceği saatte huzurumda bulunması buyruğunu verirsin." demiş. Cafer de işitip itaat ettiği yanıtını vermiş ve o gün halife onu meydanda bırakarak tek başına sarayına dönmüş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 861. gece olunca demiş ki, Cafer de işitip itaat ettiği yanıtını vermiş ve o gün halife onu meydanda bırakarak tek başına sarayına dönmüş. Ertesi gün ikindi namazından sonra halife duruşma divanına girmiş ve büyük vezir Cafer de hemencecik bir gün önce Bağdat Köprüsü üzerinde ve meydanda gördükleri kendini tokatlatan kör, okul hocası Topal, cömert şeyh, ardında Hint ve Çin havaları çalınan soylu atlı ve beyaz kısran sahibi genç adamı huzura sokmuş. Ve bunların hepsi huzurunda yerlere kadar eğilip saygı sunup elleri arasından yeri öperlerken halife başıyla onlara ayağa kalkmaları için işaret vermiş. Cafer de onları düzgün bir şekilde tahtın ayak ucundaki halıya yerleştirmiş. O zaman El-Reşid ilkin beyaz kısrağın sahibi genç adama dönmüş ve ona "Ey genç adam, dün binmiş olduğun çok uysal görünen bir beyaz kısrağa insanlığa yaraşmaz tarzda kötü davranmaya ve sana yanıt veremeyecek dilsiz bir hayvana bu denli acımasızca küfürler ve kamçı darbeleri yağdırmaya seni iten nedeni bana söyler misin? Çünkü ben de birçok aygır ve kısrağı terbiye ettim, yola getirdim. Ama bindiğim atlara senin yaptığın gibi asla kötü davranma ihtiyacını duymadım. Sakın bana kısrağını seyredenleri eğlendirmek için hırpaladığını söyleme. Çünkü bu insanlığa yaraşmaz görünüm onları eğlendirmediği gibi onları ve onlarla birlikte beni de çok incitmiştir. Neredeyse vallahi halkın içinde kendimi ortaya koyup layık olduğun şekilde seni cezalandıracak ve bu çok nefret uyandıran görünüme son verecektim. Şimdi sen bana yalansız, dolansız ve davranışın nedeniyle ilgili hiçbir şeyi gizlemeden konuş. Benim hiddetimden kurtulmanın ve bağışlanmayı sağlamanın tek yolu budur. Ben eğer anlattıkların beni tatmin eder ve sözlerin davranışının özrünü oluşturursa seni bağışlamaya ve hareket tarzındaki rahatsız ediciliği unutmaya hazırım demiş. Beyaz kısrağın sahibi genç adam halifenin sözlerini işitince benzi sapsarı olmuş ve açıkça çok büyük bir sıkıntıya ve sonsuz bir kedere düştüğü görülerek sesini kesip başını eğmiş. Ve böylece gözlerinden akan yaşlar göğsüne düşerken ve tek bir söz söylemeksizin öylece ayakta durmayı sürdürürken halife ona karşı tavrını değiştirmiş ve çok daha sevecenlikle ve tatlı bir sesle "Ey genç adam, Emirül Müminin huzurunda olduğunu unut ve burada sanki dostlarının arasındaymışsın gibi alabildiğine özgürce konuş. Çünkü anlıyorum ki senin öykün oldukça garip bir öykü ve davranışının nedeni oldukça garip bir neden olmalı. Ve ben utkulu cetlerimin erdemleri üzerine sana herhangi bir kötülük yapılmayacağına yemin ederim" demiş. Ve yanı başındaki Cafer de genç adama başı ve gözleriyle açıkça "Olanca güvenle konuş, hiçbir tedirginliğin olmasın" anlamına gelen işaretler yapmaya koyulmuş. Bunun üzerine genç adam yitip gitmiş olan soluğunu yeniden kazanmış ve başını kaldırıp bir kez daha halifenin önünde eğilip saygı duruşunda bulunduktan sonra demiş ki: Genç adamın öyküsü. Bil ki ey Emirül Müminin, adım Seydi Neman'dır ve mahallemde tanınmış biriyim. Benim öyküm, senin buyruğunla anlatacağım öykü, İslam inancının bir gizidir. Ve eğer iğnenin ucuyla gözün iç köşesine yazılsa, uyanık bir ruhla okuyacak olan için ders oluştururdu. Babam ölünce miras olarak Tanrı'nın alnıma yazdığı şeyi bıraktı. Ve Tanrı'nın başıma yığdığı lütuflarının pek çok ve ruhumun asla dileyemeyeceği kadar seçkin olduğunu gördüm. Ve yine bir günden ertesi güne mahallemin en zengin ve en hatırı sayılır adamı olduğumu anladım. Ama yeni yaşantım bana doyum ve gurur sağlayacağına, benim sükunet ve yalnızlığa yönelik zevklerimi çok belirgin olarak geliştirdi. Hiçbir aile kaygısı ve sorumluluğu olmaksızın bekar hayatımı sürdürerek her sabah Tanrı'ya şükürler ettim. Her akşam kendi kendime, ya Seydi Neman, yaşamın ne kadar alçak gönüllü ve sakin ve bekarlığın yalnızlığı ne kadar hoş diyordum. Ama günlerden bir gün efendim, şiddetli ve anlaşılmaz bir şekilde yaşamımı değiştirmek arzusuyla uyandım. Bu arzu ruhuma evlenme şekli altında girdi. O saat ve o anda ayağa kalktım, yüreğimde hissettiğim heyecanla kendi kendime, böyle evinde tek başına inindeki bir çakal gibi yanı başında hiçbir tatlı varlık, sözlerini ferahlatacak bir kadının her zaman taze bedeni ve yaradanın soluğunu sana gerçekten hissettirecek bir sevecenlik olmaksızın yaşamaktan utanmıyor musun? Ya Seydi Neman, bizim genç kızlarımızdan yararlanmak için yılların seni güçsüz ve iktidarsız kılmasını mı bekliyorsun dedim. Çok doğal olan ve ilk kez içime dolan bu düşüncelerle artık canın değerli olduğunu ve onun tüm isteklerinin doyurulması gerektiğini düşünerek ruhumun isteklerini yerine getirmekte kararsızlık göstermedim. Ama mahallemin ünlü ailelerinden ya da çarşıdaki zengin tacirlerden birinin kızıyla evlenmemi sağlayacak hiçbir evli kadın tanımadığım için ve zaten kendi gözlerimle görmedikçe, yani gözlerimle görüp karım olacak kimsenin güzelliklerini ve meziyetlerini anlamadıkça evlenmemeye de azmetmiş bulunduğumdan, ayrıca ancak evlilik sözleşmesi yapıldıktan sonra eşim olacak kadının yüzünü görmek adetine uymak istemediğimden, kendi kendime karımı esir pazarında alınıp satılan güzel esirelerden seçmeye karar verdim. Hemen evimden çıkıp kendi kendime, ya Seydin Eman, tanınmış birilerinin kızıyla evlenecek yerde gidip esire genç kızlardan eş seçme kararın harika. Çünkü böylece birçok sıkıntıdan ve tedirginlikten uzak kalmış olacak. Sadece karının yeni edineceğin ailesinin yükü sırtında, kuşkusuz uğursuz bir ihtiyar olacak anasının bakışlarının ağırlığını midende ve karının sıkıcı yakınlarının, büyük küçük kardeşlerinin, babasının, amcasının ağırlıklarını omuzlarında duymaktan sakınmış olmakla kalmayacak, aynı zamanda her vesileyle kendisinin ünlü bir ailenin kızı olduğunu hatırlatarak gelecekte sende kusurlar bulacak ve kendisi üzerinde bir hak talep edemeyeceğin, seni yalnızca görevlerle karşı karşıya bırakacak durumlar, ilgi ve mükellefiyetlerle donatmaktan başka bir şey düşünmeyen karından da kurtulacaksın. Yoksa bekar hayatını terk ettiğinden dolayı pişmanlık duyar ve kan çıkarasıya kadar parmaklarını ısırır durursun. Ama sen kendin, ellerin ve gözlerinle denetleyerek kendine bir eş seçersen, akraba bağıntılarından uzak, güzelliğiyle tek başına yaşamını sadeleştirir bu eş. Karmaşıklıklardan kaçınır, uygunsuzluğu olmayan bir evliliğin yararlarından fayda sağlarsın diyordum. Bu yeni fikirlerle donanmış olarak o sabah ey emirül müminin, her türlü tatlılık içinde karşılıklı sevgi ve kutsamalarla birlikte yaşayacağım hoş bir eş seçmek üzere esir kadın pazarına gittim. Çünkü doğam gereği sevecenlikle yüklü olduğumdan henüz en küçük parçasını bile hiçbir canlı varlığa harcamamış bulunduğum, bende birikmiş bir sevecenliğin tümünü kendisine vereceğim ve ruh ve bedenini gönlümce değerlendireceğim genç bir kız bulmayı bütün gücümle arzu ediyordum. Tam da o gün esir kadın pazarının kurulduğu gündü ve Çerkezistan'dan, İyonya'dan, uzak kuzey adalarından, Habeşistan'dan, İran'dan, Horasan'dan, Urum ellerinden, Anadolu kıyılarından, Serendip'ten, Hint ve Çin'den derlenmiş genç kızları içeren yeni bir kafile Bağdat'a gelmişti. Pazarın ortasına ulaştığımda simsarlar ve tellallar bu çeşitli ırkların neden olacağı kargaşayı önlemek için ayrı ayrı çeşitli gruplar oluşturmuşlardı. Bu grupların her birinde her yanlarıyla incelensinler ve her pazarlık bilinçli olarak ve hile karışmaksızın sonuçlansın diye her genç kız değerlerine göre yerleştirilmişti. Bahat öyle istemiş ki zaten kimse bahtından kaçamaz, adımlarım beni tam da uzak kuzey adalarından gelmiş genç kızların bulunduğu topluluğa doğru sürükledi. Zaten ayaklarım gözlerimin takıldığı o yana sürüklenmekten kendilerini alıkoyamazlardı. Çünkü bu grup, yöresindeki esmer kızların oluşturduğu topluluklardan, kızlarının parlaklığı ve saf gümüş beyazlığındaki vücutları üzerine altın gibi sarı ve gür saçlarının dökülüşüyle ayrılıyordu. Ve bu grubu oluşturan ayakta dinlenmiş genç kızlar, çok şaşılacak şekilde aynı analar ve babaların çocukları olan kız kardeşlermişçesine birbirlerine benziyorlardı. Ve hepsinin de henüz ıslak kayalar halindeki İran firuzeleri gibi mavi gözleri vardı. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 862. gece olunca demiş ki, ve hepsinin de henüz ıslak kayalar halindeki İran firuzeleri gibi mavi gözleri vardı. Ve ben sultanım, ömrümce böylesine garip güzellikte genç kızları hiç görmemiş olduğumdan hayranlık içinde kalmıştım ve ruhumun bağrımdan koparak bu heyecan verici görünüme doğru atıldığını hissediyordum. Bir saatlik bir sürede hepsi aynı eşitlikte güzel olduklarından dolayı içlerinden herhangi birini saptamayı sağlayamadığımdan sonunda bana en genci gibi görünenin elinden tuttum ve onu pazarlık etmeksizin ve parayı kıskanmaksızın çabucak satın aldım. Çünkü her yanından zarafet taşıyor ve madendeki gümüş ve soyulmuş badem gibi görünüyor, sarı ipekten gür saçlarıyla hancar ağzı gibi kıvrık koyu kirpikleri gerisindeki deniz tatlılığındaki bir bakışı barındıran büyüleyici iri mavi gözleriyle aşırı derecede açık ve solgun bir güzelliği yansıtıyor, bana şairin şu dizelerini hatırlatıyordu. Sen ey, değerli Çin gülünün teni gibi amber görünüşlü ve küçük ağzı iki dolu tanesi dizisi üzerinde çiçek açmış eflatun papatya gibi olan. Sümbül taç yaprağıyla gölgelendirilmiş, kadim bir firavunun eşininkilerinden de uzun ve çekik iki akik gözün sahibi. Ey şahane varlık! Seni sevdiğimiz en güzel şeylerle kıyaslamakla aldanmış olurum. Çünkü sen kıyaslanamaz güzelliktesin. Birleşme yerinin sevgili çukurundaki benim değil midir insanı çılgınlığa itip ayaklarını dolaştıran? Göz kamaştıran parlaklığının uyumuna yatkın boyun, bahang ağacının taze dallarını kıskandırmaz mı? Tavrın deniz üstündeki bir korsan gemisininkinden de alımlı değil midir? Ve de tüm yürekler gözlerinin denizinde bunun için boğulmuyorlar mı? Ve ben bu ışık saçan genç kızı elinden tuttum ve çıplaklığını harmanimle örttükten sonra onu evime götürdüm. Tatlılığı, sessizliği ve alçak gönüllülüğüyle beni sardı. Yabancı güzelliği, solgunluğu, erimiş altın gibi sarı saçları ve kuşkusuz utançtan her zaman önüne eğik ve benimkilerle karşılaşmaktan her zaman kaçınan mavi gözleriyle beni ne kadar çektiğini anlatamam. Bizim dilimizi hiç konuşamadığından yanıtsız kalmaya mecbur sorularla onu yormaktan kaçınıyor ve yüce bağışlayıcıya görünümü bile kendiliğinden büyük bir büyülenme sağlayan bu kadını evime yolladığı için şükürler ediyordum. Ama daha onun eve geldiğinin ilk akşamında davranışlarının ne denli garip olduğunu fark etmekten kendimi alamadım. Çünkü gece olur olmaz mavi gözleri daha da koyulaştı ve bakışı gündüzünki tatlılığını yitirdi ve içlerinde ateş yanıyor gibi kıvılcımlar saçmaya başladı. Bir tür etkileşmeyle yüzünde daha büyük bir solgunluk, dudaklarında hafif bir titreyiş belirdi. Ve sanki çıkıp hava almak arzuları yaşıyormuşçasına zaman zaman kapıdan yana bakmaya başladı. Ama gece vakti gezinti için uygun olmadığından ve zaten akşam yemeği vakti geldiğinden sofraya oturdum ve onu da yanıma oturttum. Yemeğin getirilmesini beklerken baş başa kalışımızdan yararlanarak ona gelişinin benim için nasıl bir kutsama olduğunu ve onu görmekle yüreğimde ne tür ince duyguların filizlendiğini anlattım. Onu tatlı tatlı okşuyor ve yatıştırmaya ve vahşi ruhunu evcilleştirmeye çalışıyordum. Sonunda yavaşça elini tutup dudaklarıma ve yüreğime götürdüm. Sanki en hafif dokunuşla parçalanabilecek eski bir kumaşa dokunur gibi ona özenle dokunup saçlarının ipek çekiciliği üzerinden parmaklarımı hafifçe geçirdim. Bu dokunuşla hissettiklerimi ey sultanım hiç unutmayacağım. Canlı saçlarının sıcaklığını duyacak yerde bu saçların sarı yeleleri buz gibi bir madenden yapılmış ya da erim eriyen buzda ıslanmış bir ipeğin ağırlığını taşıyor gibiydi. Artık onun doğal olarak baştan aşağı telkari altında örülmüş olduğundan kuşku duymuyordum. İçimden yaratıkların efendisinin sonsuz gücüyle bizim iklimimizde yaşayan genç kızlara gecenin kanadı gibi siyah ve saçak saçlar bağışlarken, kuzeyin açık tenli kızlarının alınlarını bu buzlu alevle taçlandırmasının kerametini düşünüyordum. Ve ey sultanım, bizim iklimimizdeki kadınlardan bu denli farklı ve değişik bir yaratığın kocası olarak şaşkınlıkla karışık bir zevkin heyecanıyla titremekten kendimi alamıyor, yüzüne hayranlık ve şaşkınlıkla bakıyordum. Biraz sonra başlarında tepsilerle köleler içeri girip yemek tabaklarını önlerimize koydular. Ben de derhal bu yiyecekleri gören karımın belirgin bir sıkıntıya uğradığını ve mat saten renkli yanağında ilkin bir kızıllığın, sonra da bir solgunluğun belirdiğinin farkına vardım. O sırada görmeksizin yiyeceklere bakan gözleri iri iri açılmıştı. Ben de bütün bunları onun mahcupluğuna ve bizim adetlerimizi bilmezliğine vererek getirilen yemeklerden alması için onu teşvik ederken, kendim de tereyağlı pilavı her zaman yaptığımız gibi avuçlayarak yemeye başlamıştım. Ama bu görünüm karımın iştahını arttıracak yerde hiç koşku yok, iğrenme değilse de nefrete yakın bir duyguyla sarsılmasına neden oldu. Benim verdiğim örneği izleyecek yerde başını çevirdi ve bir şey arıyormuş gibi yöresine bakınmaya başladı. Uzun bir kararsızlık anından sonra bakışlarımın ona yemesi için yalvardığını görerek bağrından çektiği çocuk kemiğinden oyulmuş ince bir kürdan, kulak karıştırmak için kullandığımız çöpe benzer bir ayrık otu çıkardı. Bu ince sapı iki parmağı arasında tutarak ağır ağır pilavın pirincine batırarak bunu daha da ağır ağır ve tane tane dudaklarına götürdü. Bu mini mini lokmaların her biri arasına uzun zaman aralıkları girmesini bekledi. Böylece ben yemeğimi çoktan yediğim halde o bu tarzda ancak 12 pirinç tanesinden fazlasını almamış bulunuyordu. O akşam için bütün yediği yemek bu oldu. Yaptığı belirsiz bir hareketten onun doyum sağlamış olduğunu anladım. Ben de başka bir şey yemesi için onu sıkıştırıp sıkıntısını arttırmak, canını sıkmak ya da ürkütmek istemedim. Bu da yabancı karımın ülkemizde oturanlardan değişik bir varlık olduğu hakkındaki inancımı pekiştirdi. Kendi kendime bu genç kız beslenmek için küçük bir kuşun yemlenmesinden daha az bir gıdayla yetindiğine göre nasıl buranın kadınlarından başka türlü olmaz? Bedeninin ihtiyacı böyle olursa ruhunun ihtiyacı nasıl olmalı acaba dedim. Ve içine girilmez gibi görünen ruhunu keşfetmek için gayret gösterme kararı aldım. O akşam kendi kendime onun davranış tarzının akla uygun bir açıklamasını yapmaya gayret ederek erkeklerle hatta kocasıyla yemek yemekten sakınması ve de bunu ağırbaşlılık icabı yapması gerektiğini kendisine öğretildiğini düşündüm. Ve içimden evet böyle olmalı ama mahcup ve saf olduğundan bunu biraz abartılı yapıyor. Kim bilir belki de daha önce bir şeyler yemiştir ya da henüz yememişti tek başına ve de özgürce yemek için kendini tutmaktadır dedim. Ve hemen ayağa kalktım ve sonsuz bir itinayla onu elinden tutup onun için hazırlatmış bulunduğum odaya götürdüm. Onu orada keyfince hareket etmekte özgür kalsın diye rahat bıraktım ve oradan yavaşça çekildim. O gece için onu incitirim korkusuyla ya da ona münasebetsiz görünmemek için düğün gecelerinde erkeklerin her zaman yaptığı gibi karımın odasına girmek istemedim. Bu ölçülü davranışımla karımın takdirini kazanacağımı ve bununla ona ülkemin erkeklerinin vahşi varlıklar ve görgüden yoksun kimseler olmadığını, gerektiğinde ince ve ihtiyatlı olmayı bildiklerini kanıtlayacağımı düşündüm. Bununla birlikte başın üzerine yemin ederim ki ey emirül müminin, o gece gözüme hoş görünen kuzeylilerin kızı olup vücudu garip bir zarafet ve gizemlikle hareket eden açık tenli gencecik karımın içine işlemek arzusu bende yok değildi. Ama zevkim eşyayı zorlayarak saygınlığımı tehlikeye atamayacağım kadar değerliydi. Zemini hazırlayarak meyvenin ekşiliğini gidermesi ve uygun tazelikte bir olgunluğa kavuşması için beklemeyi yeğliyordum. Bununla birlikte o geceyi evime koku saçan genç yabancının sarışın güzelliğini ve üzerinde şebnemler varken toplanmış ve onun kadar ince tüylü ve arzulanır, kaysiye benzer parlak bedenini düşünerek uykusuz geçirdim. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.